Merhaba sevgili dostum. Şu anda benim için çok önemli bir ismin yanındayım. Profesör Doktor Acar Baltaş. Çok uzun zamandır kendisine ulaşmaya çalışıyorum ama araya pandemi girdi. Ama bir araya gelmek isteyen gönüllerin arasına hiçbir şeyin girebileceğini düşünmüyorum ve sonunda biz Acar Hoca ile kavuştuk. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
Hoş geldiniz diyorum ama hocam aslında ben onun konuğuyum burada. Onun ofisinde böyle çok güzel atmosferi olan bir yerde beraberiz. Umarım bu ortam size de ilham verir diye düşünüyorum. Hocam nasılsınız? Nasıl gidiyor?
Teşekkür ederim. İyiyiz. Sağlığımızın iyi olduğunu düşünüyoruz en başta. Sevdiğimiz işi yapıyoruz. İşe yaradığını hissediyoruz yaptığımız şeyin. Uzlaşacağım, bağdaşacağım bir insanla da yaşıyorum. Daha ne isteyebilirim ki?
Valla hocam gözleriniz parlıyor, cildiniz parlıyor. Yani hakikaten böyle metroya bindiğimizde, yola çıktığımızda birçok çok erken yaşta, 30'larında, 40'larında mutsuz olup gözlerinin ışığı sönmüş insanlarla karşılaşınca bunun bir genetik mi bu acaba yoksa yaşamsal tercihlerle mi alakalı?
Yani iki üç şeye bağlayabilirim. Muhakkak ki genetiğin payı vardır ama esas olarak bir mümkün olduğunca sağlıklı bir hayat tarzı sürdürmeye çalışıyorum. Beslenmemle, sporla vesaireyle ilgili olarak. İkincisi dediğim gibi yani çok sevdiğim bir işi yapıyorum. Yaptığım işte anlam buluyorum. Biraz evvel de dediğim gibi uzlaşacağım, bağdaşacağım bir insanla yarım asırdır da yaşadığım için kendimi şanslı hissediyorum.
Valla ne mutlu hocam. Umarım dinleyen dostlarımız da bu şansa erişebilirler. İlk başta aklıma şöyle bir şey geldi sizinle konuşurken. Ya Acar Baltaş'ın standart bir günü nasıl geçiyor mesela? Kaçta kalkar, kaçta yatar? Gün içinde mesela çalışmaya, kendi özel alanına ne kadar zaman ayırır?
Yani sabah 7.30'la 8 arasında özellikle pandemiden sonra muhakkak kalkıyorum. Senede 6 ay sabahleyin kalktıktan sonra 1 saat yüzüyorum. Veya 50 dakika yüzüyorum.
Her gün
Her
mü?
gün.
Her gün.
Yani 1 Mayıs'tan 31 Ekim'e kadar arada çok ender aksayan günler oluyor. Ondan sonra sabah saat 9'da toplantı başlar. O toplantıya katılıyorum, ekibin toplantısına. Ondan sonra da günün akışı neyi gösteriyorsa çalışarak, okuyarak, yazarak, ilişkiler içinde, müşterilerimizle veya arkadaşlarımızla ilişki içinde geçer. Normal koşullarda haftada bir veya iki gün Türkiye içinde seyahat ediyorum. Bir toplantıya katılıyorum. Pandemi öncesinde senede iki veya üç yurt dışında toplantıya katılırdım. Böyle geçiyor.
Bayağı aktif yani her zaman olduğu gibi. Hocam ben aslında sizi ta öğrencilik zamanlarımdan aynı üniversiteden mezunuz. Aynı İstanbul Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezunum ben de. Stres kitabıyla tanıdım. Aslında en çok herhalde bilinen kitaplarınızdan birisi Stres kitabı. Ama yani benim sizinle daha böyle yakın bir duygusal temas kurmamı sağlayan şey bir TEDx konuşmanız var. Hayalini yorganına göre uzat. Hatta burada kitabı da var. Bunu da öneririm kesinlikle. Burada bu çok bilinenin aksi bir söylem. Yani biliyorsunuz bu 90'lı yıllarda popüler olan ve ülkemizde hala geçerliliğini koruyan bir yaklaşım var. Daha çok kişisel gelişim vari. Yeter ki sen iste. Her şeyi başarabilirsin. Her şeye gücün yeter. Ama siz diyorsunuz ki burada bir yerde masaya yumruğunuzu vuruyorsunuz. Hayalini yorganına göre uzat. Ya bu bir insanın canını da sıkabilir. Neden böyle bir şey söylüyorsunuz?
Çünkü iki sebebi var. Birincisi psikoloji bir sahte bilim haline geldi. Pseudoscience oldu. Kendi işinden sıkılan insanlar, mesleğinden sıkılan insanlar psikolojiyi iş edindiler. Onlar da bir kestirme yol gösterdiler. Yani insanın en büyük yolculuklar ilk adımla başlar. İnsan zihnindeki engelleri, korkuları kaldırırsa hayatta yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Şimdi bu dinlerken çok iyi geliyor insana. Ama bunlara ben Çin yemeğine benzetiyorum. Yani yerken iyi de ertesi gün sıkıntısı çıkıyor. Dolayısıyla bu mesajlar gerçekte hayatta karşılığı olan mesajlar değil. İkincisi, bazı meslektaşlarım da bu kolay yola gittiler. Yani gönlünün götürdüğü yere git, yüreğinin götürdüğü yere git. Sen önemlisin, teksin, biriciksin, senden başkası yok. Şimdi bunların hepsi doğru aslında. Ancak en tehlikeli yalan içine doğru karışmış olan yalan.
Çok önemli bir nokta hocam yani. Yani bu çok vurgulamak, altını çizmek gerekiyor.
Dolayısıyla da bunların hepsinin geçerli olduğu çok sınırlı alan var. Bunun önemli sebeplerinden bir tanesi de sık sık söylediğim gibi bilimle teması olmayan insanların, yani bilim insanı olmayı falan kastetmiyorum ama bilimsel düşünce anlayışından yoksun olan insanların birlikte olmakla sebebi olmak arasındaki ilişkiyi fark edememesi. Yani bir şey bir şeyi izliyorsa mutlaka onun sebebi gibi algılanıyor. Yani yağmur yağdığı zaman şemsiyeyi açmamız gibi. Hı hı. Ama şemsiyeyi açtığımız zaman yağmur yağmıyor. Yani tabii ki başarılı olan insanların hepsi isteyenlerin arasından çıkıyor ama isteyenlerin neden bu kadar azının başarılı olduğunu kimse düşünmüyor. Bunun birkaç sebebi var. Birincisi ve en önemlisi genetiğimizin bize çizdiği sınırlar var. Dolayısıyla bu bir yazılım. Biz o yazılım içindekileri gerçekleştirebiliyoruz. Onun için insanlar ne kadar isterse istesin, yani benim konuşmalarımda kullandığım işte bazı görseller var. Bakıyorsunuz olimpiyatlarda uzun mesafe koşusunun finaline 10.000 metreye hepsi siyah. Şimdi hiç beyaz istemiyor mu? Niye? Hı hı. Çünkü uzun mesafe, orta mesafe koşabilmek için belirli bir genetik özelliğe sahip olmak lazım. ACTN3 geni denilen bir genin gen varyantına sahip olmak gerekiyor. Şimdi bu yoksa ne kadar isterseniz isteyin varabileceğiniz noktanın bir sınırı var. Bir kere bunu kabul etmemiz. Dolayısıyla da enerjimizi nereye koyarsak hayat orada gelişir. Enerjimizi sonuç alacağımız yerlere koymamız anlamlı ve değerli. O sebeple de yani sadece istemiş olmak başarmanın çok küçük bir versiyonu. Aynı şey kendine güven. İşte kendine güven başarırsın. İnsanlar kendilerine güvendikleri için başarılı olmuyor. Başarılı olan insanlar o kendine güvenin işaretlerini gösteriyorlar. İşte beden dilleriyle, ses tonlarıyla, ifadeleriyle vesaire. Yani dolayısıyla burada evet bir baş kaldırış var. İnsanları düşünmeye teşvik etmek için kışkırtıcı bir ifade var. Hayalini yorganına göre uzat derken.
Peki ben mesela yola çıkan genç bir insan olarak diyelim 17, 18, 19 yaşındayım. Burada hayalimin yorganıma göre olup olmadığını nasıl anlayabilirim? Çünkü önü çok açık. Ve ben şunu bir psikolog olarak da çok fazla gözlemliyorum. Bize dayatılan hayalleri kendi hayallerimiz zannediyoruz. Ve yolun içinde çıktığım zaman bu bir kapıyı çalmaksa durmadan o kapıyı çalıyorum. Bunu bir inat haline de getiriyorum. Hayallerimi de saplantı haline getirebiliyorum. Ve insanlar yıllar yılı belki de ömürlerinin büyük bir kısmını saplantı haline getirmiş bir noktada geçirebiliyorlar bir döngü içinde. Burada standart bir insan ne yapması lazım? Ne? Pratik olarak nasıl uyarlayabiliriz?
Şimdi siz tabii çok pratik uygulamanız, gündelik klinik uygulamanız çok fazla olduğu için bunu çok sık görüyorsunuz, doğru. Bunun en basit, en kolay tanımı olarak ben şunu görüyorum. Önce kavram. Yani bir, enerjimizi nereye koyarsak hayat orada gelişir dedik ya. Hı hı. Enerjimizi güçlü olduğumuz, iyi olduğumuz yere koyarsak orada fark ediyoruz. Fark yaratıyoruz, fark ediliyoruz. Bunu nasıl anlayacağım aslında sizin sorunuzun arkasındaki çıkış noktası o. Bir kere güçlü olduğumuz yön kendiliğinden ortaya çıkıyor. Yani teşvik edilmesine gerek yok. Hı hı. İki, başkaları da fark ediyor. Sen bunda iyisin diyor. Yani sadece anne baba değil, başkaları da.
Dışarıdan gelen
dışarıdan. Üç, insanlar o güçlü oldukları, iyi oldukları alanda zaman harcarken kendilerini yorgun hissetmiyorlar. Yorulsalar da dinlenip tekrar hızla aynı faaliyete, aktiviteye, etkinliğe dönüyorlar. Yani bu psikologların işte akış hali dediği şeyi yaşıyorlar. Hı hı. Şimdi bunları yaşadığımız alan bizim güçlü olduğumuz alan. Hangi tür konuda işte bunu yaşıyorsak. Onun dışında zamanını eğer sosyal medyada geçiriyorsa, bilgisayar oyunlarıyla geçiriyorsa, kendisine 3 gün sonra değil 1 saat sonra bile fayda sağlamayacak arkadaşlıklar, aktiviteler, anlamsız sohbetlerle siyaset, spor vesaire konuşarak geçiriyorsa insanlar sahip oldukları potansiyeli ziyan ediyorlar. En değerli özellikle gençlik dönemindeki geçirilen zaman çok değerli bir zaman. Çünkü gençlik dönemi müthiş bir akümülasyon, birikim yaratma, birikim sağlama dönemi. İleride ne olacaksa aslında diplomayı aldığımız anda o güne kadar yaptıklarımız neyse ileride onu olacağız. Diploma bizi bir yere getirmeyecek.
Tam bu diploma dediniz de hocam, bu son aslında sizinle beraber herhalde yazdığınız bu söyleşi olarak değildi. Hani hayatın hakkını vermek konusunda çok güzel tespitleri olan bir kitap. Ve burada bir Everest örneğiniz var. Yani ben burada da onu rica etsem anlatabilir misiniz? Yani zirveye tırmanmak ve helikopterle inmek noktasında. Ya bu çünkü çok çok önemli. İnsanlar kendilerini çok yargılayabiliyorlar bu süreç içerisinde. Çünkü uğraşıyorum, olmuyor. Başka biri kolayca yapıyor gibi.
Şimdi çok kısa özetleyeyim çünkü yani bunu ben yarım saat 45 dakika tadını çıkartarak anlatıyorum görseller eşliğinde. 8848 metre insan fizyolojisinin sınırı. Everest de bu sınırda. Yani bu 200 metre yüksek olsa çıkılmazdı. 200 metre aşağıda olsa veya 400 metre bu kadar mesele olmazdı. Bunun gibi birçok tepe var. Şimdi buraya çıkmak bugünün ölçüleriyle 60 ila 100 bin dolar. Ve 40 gün sürüyor inmek ve çıkmak. Vücudu belirli yüksekliklerdeki oksijen düzeyine hazırlamakla beraber. Yani buraya çıkan insanlar böyle ceplerinden para fışkıran insanlar değil. Yıllarca para biriktiriyorlar. Ve de bu yıllarca biriktirdikleri paranın sonuyla beraber de bedenlerini de buna hazır hale getiriyorlar. Sonra bu yolculuğa çıkıyorlar. Çok zahmetli, çok çok zahmetli. Defalarca vazgeçme noktasına geliyorlar. Kendilerinden önce gidenlerin cesetleriyle karşılaşıyorlar. Bazen o cesetler orada yıllardır duruyor, oluyor, bozulmadan duruyor vesaire. Sonunda da oraya varıyorlar. Çıktıkları zaman zaten çok az durmaları gerekiyor, geriye dönüş gerekiyor. Yani zirve hayatı da temsil ediyor. Zirvede durulmaz. Yani hem yer dardır, hem koşullar çok hızlı değişir. Ne zaman ineceğinizi bileceksiniz. Orada bir resim çekilir. Çekilen resimlerin çoğuna bakın, insanların yüzünü zor seçersiniz. Fırtına, bulutlar vesaire. Ve oraya çıkış çok zahmetli. Sadece yükseklikten ötürü değil. Yani oksijen yetersizliğinden falan da kaynaklanan birçok zorluk aşılarak çıkılır. Ve sonra iniş başlıyor. İnerken de çok kaza oluyor. Yani hem yorgunluk hem duygusal gevşeme vesaire sebebiyle. Sonra aşağı varan insanlar derler ki yani bu zannedildiği gibi fiziksel ve bedensel bir yolculuk değildi. Bu aslında zihinsel ve duygusal bir yolculuktu. Buraya çıktım ve ben artık değiştim, dönüştüm. Eski ben değilim. Gücümün, kapasitemin, arzumun, isteklerimin, irademin sınırlarını gördüm. Zor bir şeyin tek başına başarılamayacağını gördüm derler. Ve bunların bir bölümü motivasyonel konuşmacı olur. Bir bölümü işte yazar, kitap olur, film olur. Ama hepsi hayatının sonuna kadar bedensel zindeliklerini kaybeder ama zihinsel ve duygusal zindeliklerini muhafaza eder ve girdikleri her ortamda mutlaka bununla ilgili bir köprü kurar, hikaye anlatırlar. Şimdi bu bir versiyon. İkinci versiyon, metaforik olarak, aslında o yüksekliğe helikopter çıkmıyor. Oraya 400 metre altına kadar, Hilaris Tepe kadar bir helikopterle gelindiğini, gelen bir helikopteri düşünün. İçinden bir prens, prenses iniyor, elinden tutuluyor, özenle yukarıya çıkartılıyor, kaymasın, düşmesin diye. Çünkü tehlikeli birkaç adım atmak gerekiyor. ve pırıl pırıl, çünkü öyle bir gün ayarlanıyor. Bir resim çekiliyor ki Himalayaların bütün zirveleri pırıl pırıl gözüküyor.
Tablo gibi.
Gözüküyor. Sonra gene özenle elinden tutulup indiriliyor aşağıya. Ve helikopter gidiyor. Şimdi bu iki insan hayatın bir döneminde karşılaşıyorlar veya bir işe başvuruyorlar. Şimdi ikisinin de elinde o resimler diploma kabul edin. İkisinin elinde de aynı resim var. Aynı tepede çekilmiş. Hatta birininki bulanık, kötü, çirkin, yüzü tam seçilmiyor. Öteki pırıl pırıl. Bu iki insan aynı iki insan değil. Konu bu. Yani önemli olan birincisi yolculuğun kendisi. Yani ben dedim ya, diplomayı aldığı zaman bir genç hayatının, kariyerinin oradan sonra başlayacağını düşünüyor. Aslında diplomayı aldığı zaman o kariyer çizilmiş oluyor. Neyle? Geçmişte yaptıklarıyla veya yapmadıklarıyla. Hı hı. Şimdi ben hayatımın bir döneminde futbolla ilgilendim. Futbolun içinde bulundum.
Ben bilmiyorum hocam ne yaptınız? Kısaca bir şey yapsanız.
Bizi izleyenlerin önemli bir bölümü bilir. Hı hı. Milli takımla ve Galatasaray'la çalıştım. Epeyce yıl. Hı hı. Mustafa Denizli'nin bir sözü her zaman kulakları çınlasın. Hatırlarım ve hatırlatırım. Oğlum, çocuğum topa bakma. Top kendi kendine gol olmaz der. Hı hı. Top kendi kendine gol olmaz. Adamına bak. Şimdi hayata bakarak olayları anlayamayız. Yani olaylara bakarak hayatı anlayamayız. Topa bakarak da futbolu anlayamayız. Sahanın bütününe bakmak lazım. Şimdi olaylara bakarak hayat anlaşılmaz. Çünkü olaylar daha önce yapılmış ve yapılmamış olanların sonucudur. Dolayısıyla Himalayalara 1956 yılında çıkılmıştır. Hı hı. Yani 53 yılında. Ay'a gitmeden 16 sene önce. Yani ne kadar zor bir yer olduğunu anlatmak hı hı. için. Ay'a 1969'da gidildi. Himalayalara 1953'te çıkıldı. Hayat da böyle. Daha evvel yaptıklarımız ve yapmadıklarımız bizim sonucu belirliyor. Gençler açısından bir mesaj çıkacaksa hı hı. bir kere yani diplomayı alana kadarki zamanlarını sosyal medyada kendilerine, geleceklerine katkı sağlamayan aktivitelerle geçirmesinler. Hı hı.
Sosyal medya dediniz, çok da bence önemli bir noktaya değindiniz hocam. Sosyal medya ve duygusallığı çok yakın görüyorum. Hani biliyorsunuz biz birazcık duygusal bir milletiz ve bu Hollanda'yla bir problemimiz oldu. İnsanlar portakalı bıçaklamışlardı, hatırlıyor musunuz? Böyle protesto yapıp yani. Şimdi bunu ben çok sembolik görüyorum. Orada o portakalı bıçaklayarak aslında bir şey yaptığımızı zannediyoruz. Sosyal medya tepkiler paylaşma, hayal kırıklıkları, öfke ve biraz önce şeyden de bahsettiniz. Günlük siyasetli çok konuşma. Birçok gencin aslında bu bataklığa düştüğünü gözlemliyorum. Yani bir yandan sanki müthiş beklentiler, müthiş bir hayat onu bekliyor ama engelleniyormuş gibi. Elbette ki ülke gündemi, koşullar, ekonomik kriz bunları çok çok etkiliyor. Ama bir yandan sadece ben şu anın bir 18 yaşında genci olarak belki şöyle hissediyor olabilirdim. Ben aslında harikayım. Dışarıdaki dünya benim elimdekini engelliyor. Gerçek bu mu?
Şimdi gençler dediğimiz zaman haksızlık etmekten korkuyorum. Hangi gençlerden bahsediyoruz? Şimdi biz şu anda üniversiteye gitme imkanı olan veya üniversiteye giden, devlet veya vakıf üniversitelerine giden insanlar adına konuşursak başka şeyleri konuşmamız lazım. Hı hı. Bu imkanlardan yoksun olanları düşünürsek başka şeyleri konuşmamız lazım. Bunları hayal dahi edemeyen bir grubu düşünecek olursak ki o sayıca belki en kalabalık gruptur, başka şeyleri konuşmamız lazım. Bizim bu söylediklerimizin bir bölümü aslında imkanları olan ama onu kullanmayan. Onun arkasında da ne var? Teksin, biriciksin, harikasın, senden bir tane daha yok. Şimdi tabii ki her insan tek, biricik ve harika. Hepimizin saygıya, para kazanmaya, sevgiye ihtiyacı var. Ancak hak etmek kaydıyla. Hı hı. Nedeni belli olmaksızın her şeye hakkı olduğuna inanmak. Dış dünyanın kendisine borçlu olduğuna inanmak. Çocukluğunda yetiştiği gibi pürüzsüz ekranlar gibi hayatın da böyle akacağını düşünmek insanları...
Bir peri masalı beklenti.
Bir peri masalı beklentisi insanlarda hayal kırıklığı yaratıyor.
Şey diyorlar ya hocam, kime aitti şu an hatırlayamadım da, hak edilmemiş özgüvenin dışa vurumu küstahlıktır diye.
Çok güzel bir ifade. Hı hı. Şimdi zaten dünyada en yüksek özgüveni olanlar, çok sık tekrarlıyorum, manyaklar, psikopatlar ve narsistler. Hı hı. Özellikle narsistler. Nedeni belli olmaksızın, yani sahip olmadıkları özelliklere sahip olduklarını düşünmek, hı hı. ve sahip oldukları özellikleri abartmak. İşler yolunda gitmediği zaman da hiç sorumluluk almayıp koşulları veya başkalarını suçlamak narsistlerin en önemli özelliği. Hı hı. Ve bu narsistlerin ölçüsüz yeterlilik duygusu insanlarda gerçek algısı yaratıyor. Ve özgüvenin çok değerli bir şey olduğu kabulünü doğuruyor. Bunlar Amerikan psikolojisinin başımıza dert ettiği kavramlar. Yani Amerika'daki klinik narsisizm bundan 40 yıl öncesine kıyasla 10 katı yükselmiş vaziyette.
Sanki bir narsistik pandemi var gibi.
Yani diye yani bu iyi bir ifade. Hı hı. Şimdi bugün ülkemizde bir çaresizlik ve umutsuzluk pandemisi var. Covid'den sonra aynı zamanda da belirli bir düzeydeki gençler arasında da bir narsisizm pandemisi var. Yani kişiliğin karanlık üçgeni sayı olarak giderek artıyor. Yani bir tarafta makyavelist, fırsatçı, öbür tarafta narsist, ben merkezci, üçgenin diğer ayağında da psikopatik, başkalarına verdiği zararla ilgilenmeyen, hatta bundan memnun olan bir karanlık üçgeni vardır kişilik psikolojisinin. Etrafınıza bakın, bu sayı gittikçe artıyor. Siyasette, sporda, kamu yönetiminde, sivil toplum örgütlerinde ve özel sektörde.
İşin kötü tarafı bu saydığınız özellikler, bu kişiliğin karanlık üçlüsü bir başarı gibi de algılanıyor hocam artık. Yani narsistik özellikleri, psikopatik özellikleri, makyavelist özellikleri bu da aslında bizi üzen şeylerden bir tanesi sanıyorum.
Bunun yani işte özgüven tarafı ve iyimserlik tarafı, bunlar Amerikan psikolojisinin başımıza dert ettiği, kendi toplumu için belki geçerli ama dünyaya evrensel gerçekler olarak sundukları ve çok fazla da üzerinde düşünülmeden yutulup hazmedilmeye çalışılan gerçekler haline dönüşüyor. Kabul görüyor geniş kitleler tarafından. Çünkü ne kadar çok tekrarlanıyorsa, bir yanlış bile olsa, bir süre sonra o doğru gibi gelmeye başlıyor insanlara.
Bir taraftan böyle bir narsizm var ama özü de olmadığı için çakması herhalde bizdeki. Çok da kırılgan bir narsistik bir yan var. Yani bir tarafımızda biz istiyoruz ki işte her şeyin hakkını biz elde edelim. Ama bir yandan da çok çabuk kırık ve hayal kırıklığı bunun arkasından geliyor. Şimdi sizi de Twitter'da çok görüyorum. Arada paylaşımlar yapıyorsunuz. Şöyle şeylere eminim denk gelmişsinizdir. İşte Türkiye bir mühendis kaybetti, işte Kanada bir garson kazandı. Şimdi Türkiye'nin içinde bulunduğu koşullar, ekonomik kriz, zorluklar için böyle bir durumda ikiye bölünüyor. Bir tarafım diyor ki ya tamam gidin ama hani böyle de şeyler söylemeyin diye. Ama öbür taraftan bu gençlerin çaresizliği, ümitsizliğini de anlayabiliyorum yani. Arada bir yerdeyim ve siz de bu konuda arada bazı şeyler söylüyorsunuz. Ben de düşüncelerinizi merak ediyorum. Çünkü neredeyse genç neslin, üniversite okuyan öğrencilerin büyük bir kısmı ikbalini yurt dışında görüyor artık. Bu konuda neler söyleyebilirsiniz hocam bize?
Bir kere şunu içimize sindirmemiz lazım. Türk kimliği, Türk pasaportu dünyanın bir iki noktası hariç makbul bir kimlik ve makbul bir pasaport değil. Bir kere bunu kabul etmemiz lazım. O bir iki nokta da gençlerin gitmek isteyeceği yerler değil zaten. Yani o zaman ne oluyor, geriye ne kalıyor? 5 katı gayret göstermek, 5'te 1 itibara razı olmak. Türkiye'deki koşulların zorluğunu kabul ediyorum. Ama hiçbir bitki kendi toprağının dışında potansiyeline ulaşamıyor. Çok istisnai özellikler olmadıkça, bir işte Aziz Sancar gibi, bir
Fazıl Say gibi.
Yani Fazıl Say gibi, Özlem Hanım gibi, Uğur Bey gibi, Türeci ailesi gibi. Bunlar istisnai olanlar. Onun dışında standart olarak burada birisi olan orada herhangi birisi haline geliyor. Geçenlerde bir büyük teknoloji şirketinin genel müdürüyle beraberdim. Aslında onun söylediği çok anlamlı geldi bana. Dedi ki Apple'a, Microsoft'a, Amazon'a, Facebook'a gidenlere elini sıkıyorum, sırtını sıvazlıyorum, helal olsun diyorum. Ama Hollanda'nın Gebze'sine gidip taşeronun taşeronu olmaya giden, buradan yönetici pozisyonundan çıkıp orada taşeronun elemanı, taşeronun taşeronu olmaya giden insanlara üzülüyorum dedi. Yani bence bu durumu anlatabilir. Hı hı. Türkiye birçok kriz yaşadı. Yani Türk insanının bağışıklık sisteminde yeterinden fazla kriz antikoru var.
Bir yandan iyi, bir yandan kötü hocam.
Ha, Şimdi Türkiye benim yaşadığım, gençliğimi yaşadığım dönemde 32 yıl süreyle %71 enflasyonla yaşadı. Yani hiperenflasyonun 30 yıl sürdüğü bir süreci yaşadık biz. Dolayısıyla bunların hepsi geride kalır, geçer. Tarihe bakmak lazım. Yani tarihe baktığımız zaman bu topraklar nasıl elde edildi? 1910'larda, 20'lerde Balkan Savaşı, Büyük Savaş, Yemen cephesinde savaşanlar, Trablus cephesinde savaşanlar, orada Müslüman kardeşlerimizin ihanetine uğrayanlar, Almanların ihanetine uğrayıp İngilizlerin insafına terk edilenler. Şimdi bütün bunları, bütün bu hikayeleri Falih Rıfkı Atay'ın Zeytin Dağı kitabında okumak mümkün. Birinci elden tanığı, Cemal Paşa'nın yaveri, o bölgenin komutanı. Parmak kalınlığında bir kitaptır. Yani yarım günde biter. Okunmasını tavsiye ederim.
Aşağıya linkler kısmını o kitabı da koyacağım. Yani bence çok değerli olacaktır.
İkincisi İstanbul 4 sene 11 ay. 4 sene 11 ay İngiliz, Fransız, İtalyan ve Yunan işgali altında kaldı. Buradaki insanlar aşağılandı, taciz ve tecavüze uğradı. Onlara umut veren bir tek şey vardı. 23 Nisan 1920'de açılmış olan meclis Ankara'da. Orhan Kemal'in Esirşehir'in insanlarını okudukları zaman bunu görecekler. Okuyun ve okutun diyorum bütün öğretmenlere, anne babalara. Yani bu topraklar öyle kolay elde edilmedi. Ve dolayısıyla da öyle kolay vazgeçilmez, bırakılmaz. Onun için ne yapmak lazım? Üniversite okuma şansına sahip olan, Türkiye'de emeğiyle mücadele ederek, yani beyninin enerjisini koyarak Türkiye'nin gelişimine katkı sağlayacak olan insanların kalması lazım diye düşünüyorum. Herkes kendi hayatını, kendi adına karar verme özgürlüğüne sahip ama bir de yurttaşlık bilinci var. Yurttaşlık bilinci gönüllü itaat alanını içine alır. Yani kanunların çizdiği bir alan var, özgür irademin çizdiği bir alan var, bir de yurttaşlık bilinci var. Kanunların çizdiği alanın ve özgür alanımın dış irade alanımın dışında işte yurttaşlık bilinci aslında kalıp mücadele etmeyi gerektiriyor.
Çok çok önemli bir nokta hocam, yani arada hatırlamak, sanki şu anda tek şeyimiz kendi kariyerimi, kendi varoluşumu kurtarmak. Aslında benim bireysel varoluşum vatan varoluşu, toplumsal varoluşla da böyle simbiyotik bir bağ içerisinde.
Bunu çok fazla düşünmüyoruz. Yani kendini aşan bir amaca hizmet etmek anlayışından epeyce uzak yetişiyor insanlar. Bu kendini aşan amaca hizmet etmek, bir yaradana hizmet etmek, onun şefaatine mazhar olmak olduğu gibi bulunduğumuz, ait olduğumuz toprağa olan borcumuz üzerinden baktığımız zaman, yani bugün hangi maaş, hangi gelir Gabar Dağı'nda bu vatanın sınırlarını korumak için anlamlı olabilir? Yani orada ki mücadele eden insanların kendi hayat gailelerinin dışında gaileleri var. Bunu anlamaya çalışmak gerekiyor. Ve oraya giden insanlar oradaki arkadaşlıklara çok daha farklı anlam verirler. Yani oradaki savaştan memnun oldukları için değil, o koşulların insanlara kurdurduğu bağın gücünden kaynaklanarak.
Hocam bir yandan hani şeyden bahsettiniz, ülkece yaşadığımız krizler her zaman var. Ekonomik, siyasi, belki savaşlar, darbeler her zaman hayatımızın içinde. Bir yandan makro krizler varken bir yandan da bireysel krizlerimiz olabiliyor. Hayatta dert ettiğimiz, sıkıntı yaşadığımız şeyler. Şimdi siz bir psikolog olarak sohbet etmeye başlamadan önce biraz ön sohbet etmiştik. 75 yaşında Acar hocamız. Allah uzun ömürler versin. Bu yıllar içerisinde eminim sizin de dert ettiğiniz, kafanıza taktığınız, böyle birazcık daha kötü hissettiğiniz zamanlar olmuştur. Böyle zamanlarda, böyle dipte hissettiğiniz zamanlarda nasıl kendinizi toparlıyorsunuz? Bu mikro krizlerle nasıl baş ediyorsunuz?
Yani mikroda, makroda tabii ki hayatımda çok sayıda da başarısızlık oldu. Yani ben başarı ile zehirlenmiş bir anlayışı karşı sesini yükseltmiş bir insanım, biliyorsunuz. Yani benim dünya görüşümü değiştiren bu söylediğiniz noktada çok büyük bir kaymaya, zihinsel kaymaya sebep olan zihnimdeki ifade şudur. Şu anda iyi olan ne? Şu anda iyi olan ne demek? Haline şükret, beterin beteri var, daha da kötüsü olabilirdi değil. Şu anda iyi olan ne demek? Sahip olduklarını alt alta bir gözden geçir ve sonra da yaz demek. Ki eğer durumdan memnun değilsek, bize sıkıntı veren, rahatsız eden, ümitsizliğimize yol açan bir sebep varsa, onunla mücadele aracımız sahip olduklarımız. Sahip olduklarımıza dönüp bakarsak, onların üzerine basarak mücadele edebiliriz. Bu engelleri aşabiliriz. Dolayısıyla benim önerim şu anda iyi olan ne sorusunu kendilerine bir slogan olarak almaları ve en sıkıntılı zamanda bile görecekler ki nereden herkes için değişebilir ama birçok kişi için işte sağlığından, aile ilişkilerinden, sahip olduğu maddi değerlerden, manevi değerlerden kaynaklanan neyse sahip oldukları onları kullanarak o güçlüğü aşacaklar. Ben öyle yaptığımı düşünüyorum.
Tam bu noktada bir sorum daha olacak. Şu anda mesela içeri 18 yaşındaki Acar Baltaş gelse ve şöyle aradan geçen yılları da düşündüğünüz zaman yani ona neyi yapma, şuna dikkat et ya da neyi daha fazla yap derdiniz?
Yani benim kendi adıma söyleyebileceğim bir kere mutlaka iyi derecede bir yabancı dilleri olsun. Benim bulunduğum zamanda sosyal medya yoktu. Dolayısıyla öyle bir zaman geçirme şanssızlığımız veya şansımız neresinden bakarsa olmadı. Yani zamanlarını mutlaka hangi imkana sahip olurlarsa olsunlar yabancı dillerini geliştirsinler. Yani bir yabancı dili iyi konuşabilir hale gelmeleri önemli. Bugün cahil kalmak, bilgisiz kalmak bir tercih meselesidir. Toplumun büyük çoğunluğu için. Dolayısıyla yabancı dili bir yana bırakmak lazım. Yani mutlaka öyle bir dile sahip olmak lazım. Ondan sonra hayatlarının yani kendi adıma baktığım zaman çocuklarıyla daha çok vakit geçirsinler. Yani onlarla çünkü bir ilişkinin kalitesi yoğunluğunda, sıklığında değil, bağın derinliğinde. Çocuklarıyla daha bir derin bağ kursunlar. Tatillerini arkadaşlarının aynı yaşta çocukları olan arkadaşlarıyla değil, tatillerini sadece çocuklarıyla geçirsinler. Çünkü arkadaşlarla geçirince çocuklar bir ekip, arkadaşlar bir ekip oluyor. Çocuklarla kurulacak çok değerli bağ için fırsat kaçmış oluyor. Yani bunlar ilk aklıma gelenler.
Daha spesifik var mı hocam? Daha size ait böyle yaşamsal ya da mesela bir anınız var mıdır? Böyle size önemli bir şey öğreten, şöyle geriye dönüp baktığınızda belki üzen, belki duygulandıran.
Şimdi tabii insanlar yani ne bileyim çok büyük coşkuyu futbolla ilgilendiğim yıllarda yaşamıştım. Yani bir insan nasıl bu kadar mutlu olabilir diye düşündüğüm olmuştur. Almanya'yı ve Hollanda'yı yendiğimiz maçlarda ben de kadronun içindeydim mesela. Bu benim ne kadar katkım vardı ki o kadar sevinme hakkını kendimde gördüm. Tabii ki orantısız bir sevinçti. O zaman insanların hiç katkıları olmadığı halde bu sevinçlerini anlayabiliyorum. Kitle hareketleri önemli. Yani kitlenin hareketlerini öngöremiyorsunuz. Bazen çok küçük kontrol edebileceğiniz sizi düşündüğünüz yerlerde kitle hareketleri kontrolünüzden çıkabiliyor. İsviçre maçında yaşadığımız öyle bir olaydı. Yani ona tanık olmak bende gerçekten bir ciddi farkındalık yarattı. Onun için yani bugün bu topluluğu kışkırtacak hareketlerin aslında insanların düşündüğünden çok daha büyük sonuçlar doğurabileceğini düşünüyorum.
Valla hocam çok çok güzel noktalara temas ettiğiniz zaman bir sorum daha var. Yani bu da önemli. Şimdi insan yolunu biraz kaybedebiliyor. Özellikle seçeneklerin çok olduğu, alternatiflerin inanılmaz arttığı zaman diliminde. Ve birazcık her şeyin merkezinde insanın olduğu bir zaman dilimindeyiz. Yani dinler, siyaset, her şey çok konuşuluyor olsa bile bunlar birazcık mış noktasında kalırken amaç hep insan ve insanın kendini iyi hissetmesi. Hani bunun bence avantajları da dezavantajları da var. Ve bu süreç süreç içerisinde insan kendine yeni mabetler arıyor ve bir şeyin onu kurtaracağına çok çok inanıyor. Bu bir şeylerin arasında en çok gündem olan şeylerden birisi de hayatın amacı aşk mıdır? Yani aşkı çok merkeze alıp yani bir ilişkiye ilişkide olmak, bağlanmak ve başka biriyle tamamlanmak arzusu. Yani birçok insanın böyle de bir beklentisi var. Bu konudaki yorumunuz nedir?
Yani bir kere başka biriyle tamamlanamazsınız. Yani kendinizi, eksikliğinizi başka biriyle gideremezsiniz. Ancak sahip olduğunuz özellikleri başka biriyle sinerji yaratarak güçlendirebilirsiniz, arttırabilirsiniz. Yani insan şefkat ve sevgi eksikliğini, güvensizliğini, yani bu tür eksiklerini başka birinin varlığıyla tamamlayamaz. Ben buna inanıyorum. Gençlerin aşkı çok önemsemesini de son derece anlamlı ve değerli buluyorum. Gerçekten önemlidir. Ancak burada hormonların ihtiyacıyla, itmesiyle hayat boyu beraberliğe gidecek kararları vermek son derece tehlikelidir. Yani benim gençlere en önemli önerim erken evlenmeyin olur. Hı hı. Çünkü erken evlenmeler genellikle hormonların itmesiyle ve kişilik tam oluşmadan ve değerlerinin ne olduğunu farkına varmadan, karşısındakinin değerlerini anlamadan, değerleriyle ilgili verdiği işaretleri değerlendiremeden verilen kararlar, ağırlıklı olarak fiziksel çekimden kaynaklanan, o bittiği zaman da fiziksel çekim çünkü bir zaman sonra bitiyor, 1-2-3 yıl maksimum. Ondan sonra hayat anlamsızlaşmaya başlıyor. Yani aşk önemlidir, çok değerlidir ama hayat arkadaşını seçmek, mesleğini seçmek kadar önemlidir. Çünkü insan mesleğini değiştirebilir. Ama hayat arkadaşını değiştirmenin maliyeti, hele çocuk varsa, çok daha ağır. Üstelik çocuklar üzerindeki etkisi çok çok daha ağır ve yıkıcı. Onun için yani bu aşk konusuna olan ilgiyi anlıyorum ve çok anlamlı buluyorum. Çok değerli. Ancak bunu değerlerle bütünleşirse kalıcı bir beraberliğe dönüşüyor. Yaşamış bir insan olarak bunu söylüyorum. Erken evlenmeyin.
Aşkın mantıksızlığından çıkıp sevginin aslında daha makul ve mantıklı olanına doğru bir geçiş gibi.
Şimdi yani o sevginin mantıklı olanı değerler bütünlüğüyle gerçekleşiyor. Çünkü aşkın mantıksızlığı aşkın kendisi içinde var. Biliyoruz ki fizyolojik olarak insanın eleştiri noktası beyindeki kapanıyor karşısındakiyle ilgili olarak. İşte o hormonlar ağır bastığı zaman yani Shakespeare'in aşkın gözü kördür sözü nörofizyolojik olarak doğru. Hı hı. Gerçekten kör. Bu işte hormonların etkisi azalınca o göz açılmaya başlıyor. O zaman kusurlar ortaya çıkmaya başlıyor. Kusurları görmeye başlıyor. İşte o kusurları gördüğü zaman da onu benimsiyorsa insan, onunla bağdaşabiliyorsa ama mesele yok. Değiştiririm diye düşünüyorsa o çok büyük bir yanılgı oluyor.
Ben hep şey derim, terapilerde çok derler. Hani değişmeyeceğini bilsen ne yapardın? Yani böyle bir soru şey yaparım.
Nasıl olsa değişmeyecek.
Yani çünkü. Ya değişse de çok minimal şeyler tabii. Oluyor. İnsanlar genelde hep aynı şeyine dönüyorlar.
Bilinen bir hikayedir. Yani erkekler eşlerinin değişmeyeceğini düşünerek, kadınlar da değişeceğini düşünerek evlenir. İkisi de yanılır diye. Hani tabii ki biri fiziki tarafını kastediyor. Biri fiziki olmayan özellikleri.
Hocam şimdi bir gün bir çift geldi bana ve ben genelde biliyorsunuz son noktada boşanmadan önce bir seçenek olarak da gelebiliyorlar. Ve şeyi sormayı severim yani ne oldu da birbirinizi sevdiğiniz zamanında? Kadın aldı sözü. Hocam dedi üniversitede tanıştık biz. Saçlar dedi uzun dedi. Rüzgar arkadan vuruyor dedi. Böyle arkaya doğru savruluyor saçları. Motor sürüyor dedi. Böyle dedi motora biniyor. Dünyayı umursamıyor dedi. Saçlar arkadan savrulunca dedi. Ben bir etkilendim ki dedi. Peki dedim şimdi neden boşanmak istiyorsun? Hocam dedi size soruyorum Allah aşkına dedi. Eşek kadar adam motora mı biner dedi. Şu saçlarla dedi veli toplantısına gitmeye utanıyoruz biz dedi. Yani saçını kestir diyorum. Şimdi hep bu aklıma gelir. Yani değişen güzel. Bir şey yok aslında yani.
Güzel. Yüklediğimiz anlam değişiyor.
Anlam değişiyor. Belki de bizim hayatımıza ilaç diye aldığımız şey zehrimiz olabiliyor. Vallahi hocam burada olmak, sizinle olmak yani tanışmak çok çok değerli diye düşünüyorum. Söylemek istediğiniz başka bir şey var mıdır? Buradan bizi izleyenlere hani son söz olarak ne önermek, ne söylemek istersiniz?
Yani bu madem ilişkiler üzerinden gittik, bu ilişkilerde bir haklı çıkmaya çalışmayın. Çünkü aynı amaca hizmet eden insanlar ya haklı olur ya mutlu. Hı hı. İkisini birden olamazsınız. Dolayısıyla birbirinizi yorar, incitir, kırarsınız. Haklı olmak değil, haklı kalmak önemli. Ve aynı amaca hizmet ediyorsanız da ya haklı oluyorsunuz ya mutlu. Ben hayatımda mutlu olma tarafında kalmayı seçtim.
Şeyin bir dinozorun anılarında geçen bir benzetmesi var. Biraz belki günümüze göre kaba kaçıyor ama Mina Urgan'ın. Diyor ki evlilik diyor bir boks maçına benzer diyor. Eğer diyor taraflardan biri yenilgiyi kabullenmezse diyor o iş boşanmayla sonuçlanır diyor. Yani öyle bir örneği var yani. Ya o benzetmenin özünde bir şey var. Bir kabullenmek de gerekiyor aslında. İki tarafın da yeri geldiğinde yenildiğini kabullenmek gibi.
Vallahi yani ben eşimle 50 yılı aşkın bir süredir beraberim. Hiç yenmek ve yenilme duygusunu yaşamadım ki. Yani ne yenme duygusu yaşadım ne yenilme duygusu yaşadım. O kavramlar bana yabancı. Yani Mina Hoca'nın muhakkak ki kendi içinde bir anlamı yüklediği anlam vardı.
Diyor, ben diyor, biz diyor kavgamız bitmedi ve boşandık diyor zaten. Boşanan taraftan söylüyor. Hocam valla çok memnun oldum tanıştığımıza da.
Teşekkür ederim.
Valla bizleri dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi davranın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.